doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Cihan Alptekin, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün divan edebiyatımızın son derece önemli bir şairini, Şeyh Galip'i, şiirlerini ve onun yaşamını konuşacağız. İçinde bulunduğu dönemi konuşacağız. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Muvaffak Eflatun hocamızla. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Muvaffak hocam, Fuzuli, Baki, Nedim, dünden bugüne Türkçemiz programında konuştuğumuz büyük divan şairlerimiz ve ilgilisi, çok da ilgili olması da insanlarımızın bildiği isimlerdi bunlar. Fakat son derece önemli bir şair, bir divan şairi Şeyh Galip, klasik dönemimizin çok önemli bir şairi. Belki de bilmiyorum katılacaksınız, bilmiyorum katılmayacaksınız, son büyük şairi. Fakat kamuoyunda çok bilinmiyor. Şimdi bunun nedenlerine gireceğiz hocam, soracağım bunları size ama dilerseniz önce yaşadığı dönem 18. yüzyılın ortasından sonuna kadar kısa sayılabilecek de bir ömür var. 1757-58 galiba. Değil mi hocam doğumu?
Evet, 1757 yıllarında doğuyor Şeyh Galip. Şeyh Galip bir Mevlevilik ortamına doğuyor. Yeni Kapı İstanbul'da, Yeni Kapı Mevlevi Hanesi civarında bir evde doğuyor. Babası da yine Mevlevi bağlılarından Mustafa Reşit Efendi. Hatta Mevlevi geleneğinde şöyle bir rivayet vardır. O dönemin Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi babasına, yani Mustafa Reşit Efendi'ye diyor ki bir oğlun olacak ve oğlunun ismini Mehmet Esat koymanı istiyorum. Gerçekten de Mehmet Mustafa Reşit Efendi'nin bir oğlu oluyor ve ismini Mehmet Esat koyuyor. Niye Yeni Kapı Mevlevi Hanesi civarında doğdu, büyüdü ifadesini kullandım. Şu açıdan kullandım. Özellikle Mevlevi dergahlarının bulunduğu çevre Mevlevi muhipleriyle dolduruluyor ve bu Mevlevi muhipleri Mevlevi dergahlarının etrafına yerleşerek o dergahın eğitim, öğretim, o dönemin önemli bir eğitim, öğretim, özellikle sanatsal eğitimin merkezi sayılabilecek dergahlardır Mevlevi dergahları. Ve oranın etrafını tutarak kendi çocuklarını bu tarzda yetiştirmeye çalışma isteğinden kaynaklanıyor bu durum.
Bu anlamda şanslı hocam.
Evet, bu anlamda şanslı ifade ettiğiniz gibi.
Dedesi de galiba.
Dedesinin de hatta yine Mevlevi muhibbi olduğu söyleniyor. Bir başka rivayette de babasına bir oğlu olacağını söyleyen şeyhin dedesi olduğu iddiaları dahi var. Bu ne derece tabii doğru bilemeyiz ama netice itibariyle aile ortamında bir Mevlevi muhipliği, Mevlevi sevgisi var. Mevleviliği niçin daha fazla vurguladım? Şu açıdan niçin daha fazla vurgulamamın sebebini söylüyorum. Mevlevilik özellikle bizim Osmanlı döneminde 13. yüzyıldan itibaren, 14. yüzyıldan itibaren kültür, sanat ve fikir hayatımız üzerinde çok büyük etkisi olmuş bir tasavvufi harekettir. Bizim büyük bestekarlarımız, büyük sanatçılarımız Mevlevi ortamında yetişmiştir. Şairlerimiz, büyük şairlerimiz Mevlevi ortamında yetişmiştir veya bir türlü Mevlevilikle bağı olmuştur. Bu açıdan Mevleviliği anlamak aynı zamanda Osmanlı dönemi kültür ve sanat hayatını da anlamak demektir diye söylersem abartmış olmamış olurum diye
düşünüyorum. Muvaffak hocam, o kadar önemli bir ortamda yetişiyor ki kendisi de daha sonra zaten dedelik düzeyine kadar yükseliyor. Tabii ki. Geliyor. Benim burada hemen size sorum şu.
Buyurun.
Tasavvuf edebiyatı ya da tekke edebiyatı diye bildiğimiz edebiyatın, hı hı, o ortamın içerisinde yetişmiş Şeyh Galip'in şiiri üzerinde ne tür etkilerini gördünüz hocam konuyu araştırırken?
Yani tabii ki.
Ya da böyle bir etki gördünüz mü?
Bir etki var tabii ki ama işte bu etkiyi anlayabilmek o ortamda yetişme sürecini de bilmekten geçiyor diye düşünüyorum.
Buyurunuz hocam.
Hoca, yani Şeyh Galip Mevlevi etrafında ve o dergah etrafında kendini yetiştirirken eğitimini babasından ve dergahtan alıyor. Yine Mevlevilikle bağlı olan isimlerden, hani bizim günümüzdeki formal bir eğitim gibi düşünmeyelim, özel eğitimden geçmiş bir insan olarak düşünelim. Bunların içinde Hoca Neşet Efendi var ki Farsçayı ondan çok iyi bir şekilde öğrenmiş. Ve daha sonra bu öğrenimini dergahın bilgi ve kültürüyle de desteklemiş bir isim olarak karşımıza çıkıyor Şeyh Galip. Ve Şeyh Galip gerçekten Fransız büyük şair Rimbaud gibi karşılaştırırsak genç yaşta divanını oluşturmuş. 20'li yaşlarının başında bir divan oluşturmuş ve en önemli eseri Hüsn-ü Aşk 26 yaşında tamamlanmış. Rimbaud da çok önemli şiirlerini, büyük şiirlerini 18 yaşında tamamlamıştı. Bir dahi, ikisi de bir dahi ve birçok özellik yönüyle de Rimbaud'dan daha üstün değerlendirebileceğim bir şair Şeyh Galip. Şeyh Galip Hüsn-ü Aşk'ını tamamladıktan sonra Mevlevi geleneği içinde çok önemli olan çileye giriyor. 1001 gün devam eden bu çileye öncelikle Konya'da başlıyor. Fakat babasının ona karşı çok sevgisi var. Bu sevgi babasının rica etmesine Mevlevi Çelebi'sine, büyük Konya'daki dedeye ricasına kadar gidiyor ve oğlunun çilesini Yenikapı Mevlevihanesi'nde tamamlamasına yardımcı oluyor ve Şeyh Galip çilesini Yenikapı Mevlevihanesi'nde Ali Nutki dedenin gözetimi altında tamamlıyor. Ama
hocam, efendim, burada buyurun. İki şeyi de açıklayalım dinleyicilerimize. Hüsnü aşk, aşk ve güzellik demek.
Aşk ve güzellik
fakat
demek.
Fakat birazdan onları söyleyeceksiniz. Burada aşk başka bir anlamda, güzellik başka
tabii
bir anlamda.
Evet, sembolik.
Sembolik bir Şeyh Galip'in sembolizmine gireceğiz ama hocam ondan önce çileye girmek ne demek?
Çileye girmek tabii tasavvuf boyutuyla Mevlevilik geleneği çerçevesinde düşünürsek ruhsal yolculuk, içsel yolculuk, ruhun arınması ve ruh dünyanızdaki olumsuz sıfatlardan kurtulup, kin, nefret gibi duygulardan kurtulup onun yerini daha olumlu duygularla kaplayacak bir ruh haline dönüşmeniz demek. Ki tasavvufi kavramıyla biz buna insanı kamil diyoruz. 1001 günün sonunda siz olgun bir insan konumuna geliyorsunuz. Olgun insan olarak artık sabır ehlisiniz, hoşgörülüsünüz. Başkalarına karşı çok daha saygılısınız ve tahammülkar bir insansınız. Çile demek bu demek.
Yani
ve,
insanı kamil evet, olmak yolunda geçiren bir
evet,
eğitim.
Ve bunun sonucunda dede oluyor. Tabii ki Mevlevi geleneğinde dede olmak önemli. Ali Nutki dedenin ki şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Ali Nutki dede de çok genç yaşta biri. 20'li yaşlarının başında. Şeyh Galip de 20'li yaşlarında. Şeyh Galip 1783 yılında çileye giriyor ve 1786 yılında çilesini tamamlıyor. 786-1757 diye düşünürsek 29 yaşlarında çilesini tamamlamış, belli bir olgunluğa ermiş oluyor. İşte bu çilesini tamamladıktan sonraki süreçte ise Osmanlı tahtına 3. Selim geçiyor.
Evet hocam, döneme girelim evet. Şimdi. Osmanlı'nın 18. yüzyılın ortasından itibaren 1700 İstanbul Anlaşması, 1699 Karlofça. O evet. Yüzyılın başında zaten yavaş yavaş bir gerileme duraklama, dönemi. Gerileme başlıyor ve bu giderek hız kazanıyor. Böyle bir dönemde yaşıyor Şeyh Galip.
Şeyh Galip 3. Selim toplumda ciddi anlamda bozulma var. Devlet idaresinde ve askerde Yeniçeri Ocağı'nda ciddi bir derecede bozulma var. Şeyh Galip'in ifadesiyle 3. Selim müceddit bir şair. Yani yenilikçi bir şair ve onun yenilikçiliğini de destekleyen bir şair. Yeniçeri Ocağı Bektaşilik Tekkesi'yle irtibatlı bir yeni ordu kurmaya çalışıyor 3. Selim. Ve 3. Selim'in kafasında Nizam-ı Cedid, Yeni Ordu isimli bir ordu vardır. Ve bu orduyu da Mevlevilik çevreleriyle irtibatlandırmak istiyor. Bu düşünce Şeyh Galip'le yolların kesişmesine sebep oluyor. Ve Şeyh Galip'le yolları bu şekilde kesişiyor. İlk kesişme... Şeyh Galip'le ilk kesişmesi ondan bir şiir rica etmiş olması. Şiir rica etmiş olmasının sebebi ise şu. Mevlana'nın Mevlana Celaleddin Rumi'nin kabrinin üstüne bir özel örtü hazırlatıyor ve bu örtünün üstüne de bir şiir yazılmasını istiyor. Bu şiiri Şeyh Galip'ten istiyor. Bir beyit istiyor. Şeyh Galip ona bir şiir yazıyor. Bir tercibent ve böylelikle 3. Selim'le tanışıklık başlıyor ve bu tanışıklık bir süre sonra resmiyetin ortadan kalktığı, padişahın onun dizinde şiirler dinlediği bir durumu doğuruyor. Ve padişahla candan ciğerden dost oluyor. Kendisi teklifsiz saraya gidiyor. Padişah teklifsiz olarak dergaha geliyor. O arada 1791 yılında Şeyh Galip Galata Mevlevihanesi şeyhliği boşaldığı için 1791 yılında Galata Mevlevihanesi şeyhliğine atanmıştır. Ve Galata Mevlevihanesi şeyhliği ile birlikte 3. Selim'in dostluğu ve Galata Mevlevihanesi'ne 3. Selim'in yardımları, desteği vesaire aradaki dostluğu, kardeşlik hukukunu artırıyor. Kardeşlik hukuku diyorum çünkü bir padişah düşünün, bir şairin dizine kafasını koyarak ondan şiirler dinliyor. Hiçbir şair hükümdar ilişkisi bu şekilde tecelli etmemiştir, ortaya çıkmamıştır. 3. Selim'in sevgisini ve muhabbetini kazanırken, o arada saraya gidip gelirken kardeşiyle, kız kardeşiyle de tanışma fırsatı buluyor Şeyh Galip. İki tane kız kardeşi var, Hatice Sultan ve Beyhan Sultan. İki kız kardeşi var. Bir de annesi Mihrişah Sultan ve onlar da çok büyük değer veriyorlar. Hatta Pamuk Şeyhim olarak çağırıyorlar sevgilerinden dolayı. Ve aralarında bir duygusal bağ oluşuyor ama bu o günün terbiyesi, adabı, geleneği çerçevesinde bu çok da fazla ifade edilemeyecek bir bağdır. Fakat biz o bağı onun şiirlerinde ve sözlü Mevlevi geleneklerinde o bağın nasıl cereyan ettiği noktasında bazı ipuçlarını ne yapıyoruz? Yakalıyoruz. Bir şiirinde birçok şiir yazmıştır Beyhan Sultan'a. Sultan nafsı Hazreti Beyhan'a yaraşır diyor. Yine başka bir şiirinde bir suhanne dili viranımı mamur etti. Şafak-ı şefkati bu gönlümün pür nur etti. Yani bir sözüyle yıkık dökük gönlümü bayındır hale getirdi. Şefkatinin, sevgisinin güneşi ise, yıkık dökük karanlıkta kalan kalbimi aydınlık hale getirdi diyerek ona olan ilgisini mısralarla hissettirmeye çalışıyor. Zannedersem Beyhan Sultan da bunun farkındadır. Hatta yazdığı bir şiire, onun adına yazdığı bir şiire Farsça bir beyit düşüyor. Bu Farsça beyitte ise şunlar yazmaktadır. Sana olan sevgimi yazamıyorum, söyleyemiyorum ama sen söylenmeyenleri bilen, yazılmayanları okuyabilensin. Bu Mevlevi geleneğinde anlatılan bir aşk hikayesi ama bunun sonu kavuşma olmuş mudur? Hayır. O gelenek onların karşılıklı duygularını açık bir şekilde ifade etmesini engellemiştir diyebilirim.
Ona ilişkin bunu örnek mi var
bir
hocam?
Bir şiirinde bunu görüyoruz. Ah kim düştü gönül bir şeyhi alicaha, rehnuma her keremi bin elemi cangaha, söylenmez bu ne hem raza ne de hem raha, fırsatım yok ki diyem suzi dilim olmaha, derdi hasretle neler çektiğim ben bilirim, yâreme şimdi ne zehir ektiğim ben bilirim.
Hocam ya, günümüz Türkçesiyle
şöyle diyebilirim. Bir yüce gönüllü sultana gönlüm düştü ki ah diyor. Birçok bu ruhum birçok elem çekiyor, binlerce elem çekiyor. Ama onun bir keremi, bir iltifatı o elemleri tamamen kalbimden kaldırabilecek durumda. Öyle bir derde tutuldum ki ne sırdaşlarıma ne de yol arkadaşlarıma bunları söyleyemiyorum. O hasretin derdiyle ne çektiğimi ben biliyorum. O hasretin benim kalbime ne zehirler ektiğinin ben farkındayım diyor. Bu aşkı bu mısralarla çok güzel bir şekilde dile getiriyor. Bir süre sonra tabii ki bir taraftan böyle bir duygusal bağlılık, kendisi de çok hassas bir insan. Bir süre sonra da annesini, çok sevdiği annesini kaybediyor, Emine Hanım'ı. Daha sonra da çok yakın arkadaşı Esrar Dede'yi kaybediyor. Esrar Dede ile özellikle yolları 1790'lı yıllarda çok yakından kesişmiş. Galata Mevlevihanesi şeyhi olduktan sonra Galata Mevlevihanesi'nde ona çok önemli bir görev vermiş. Esrar Dede'nin kendisi de bir şair ama çok enteresan bir noktayı vurgulamak istiyorum. Esrar Dede Arapça ve Farsçanın yanında İtalyanca, Yunanca ve Latince bilen çok entelektüel bir insan. Ve onunla devamlı dost ve arkadaş halde ve o arkadaşını annesinin kaybından sonra onu da kaybediyor. Vefatından 2 yıl önce ve onun için çok duygulu bir şiir yazıyor. Kan ağlasın bu dideyi dür bağrım ağlasın. Ansın benim o yâr-ı vefadarım ağlasın. Çeşmi dehan o arzu ruhsarım ağlasın. Baştan başa bu cismi siyahkârım ağlasın. Aa yârım ağlasın, hem bana yârım ağlasın. Guş eyleyen hikayet-i esrarım ağlasın. Yani göz yaşlarım ağlasın diyor. Bu hikayeyi duyan, yani esrarın hikayesini duyan iştenlerin hepsi ağlasın. Ve aynı zamanda hem dostlarım hem dost olmayanların hepsi bu elim durum karşısında ağlasın diyerek hassas kalbinin ürünü olan bu mısraları bu şekilde dile getiriyor. Sevgisini arkadaşına dile getiriyor.
Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Büyük şairimiz Şeyh Galip'i Muvaffak Eflatun hocamızın anlatımıyla. Değerli dinleyicilerimiz, Şeyh Galip'i, bu klasik şiirimizin büyük şairini konuşmaya devam ediyoruz. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Muvaffak Eflatun hocamızla. Hocam, çok hassas bir kişilik olduğunu arkadaşını yitirdikten sonra az önce sizin okuduğunuz şiirde de anlıyoruz. Daha sonra vefatına doğru da kısa bir süre kalmış oluyor.
Evet, yani, evet. Kısa bir süre kalmış oluyor ifade ettiğiniz gibi. Arkadaşını kaybediyor, annesini kaybediyor. Ve sonra yine Mevlevi geleneğinde anlatılan birkaç hadise var. Bu da onun ruhunda çok büyük derin yara açmış. Bir gün atıyla giderken bir Mevlevi büyüğüyle karşılaşıyor ve ona atın üstünde selam veriyor. Sonra yanlış yaptığını, atından inip ona selam vermesi gerektiğini düşünüyor ve bu da onun kalbinde onu iç dünyasında büyütüyor. Bir taraftan arkadaşın üzüntüsü, bir taraftan bunun gibi hassas konulara yönelik belki takıntısı da diyebiliriz. Onun verem hastalığına tutulmasına ve çok genç yaşta 1799 yılında vefat etmesine sebep oluyor. Vefata sürükleyen hadiseler onun hassas ruhunun bir neticesidir zannedersem. Cenazesi yıkanırken babası henüz daha vefat etmemiş, annesini kaybetmişti hayatı devam ederken ama babası ondan bir süre sonra daha yaşayacaktır. Babası cenaze getirildiğinde ve onu o halde gördüğünde bir anda bu siyah sakallar sana yakışmamış be oğlum diyerek hüngür hüngür ağlamış ve cenazeye katılan bütün oraya intisap eden, oraya gelen herkesin gözyaşı dökmesine sebep olmuştur. Böyle bir şekilde çok genç yaşta henüz daha biraz evvel ifade ettiğimiz gibi sakalının siyahlıkları beyazlaşmadan vefat etmiş, çok genç yaşta kaybettiğimiz ama büyük bir değer olan Şeyh Galip şiiriyle de aynı zamanda 18. yüzyıl bizim klasik şiirimizin, klasik edebiyatımızın veya belki de Türk edebiyatının en önemli yıldızlarından biridir dersek abartmamış oluruz. Şeyh Galip'le ilgili, onun eserleriyle ilgili şunları söylemek istiyorum. Bir divanı var. Divanı önemli. Hüsnü Aşk isimli eseri önemli. Biraz evvel ifade ettiğiniz gibi Hüsnü Aşk, güzellik ve aşk demek sembolik bir eser. Tasavvufun vahdet vücut görüşünü bu eserde işliyor. Ve bu eser...
Öyle mi hocam? Hüsnü Aşk'ta vahdet-i vücut...
Vahdet-i vücut görüşünü işliyor. Ama bu çerçevede yazılmış eserlerden biraz daha farklı bir üslupla ifade edilmiş ki kendisi de bunun farkında, eserin orijinalliğinin farkında. Şöyle diyor şairin kendisi: tarzı selefe takaddüm ettim, bir başka lügat tekellüm ettim. Benden öncekilerin önüne geçtim, farklı bir dil konuştum diyor. bu eseriyle. Ve yine eseriyle ilgili şunu söylüyor. Esrarımı Mesnevi'den aldım, çaldımsa da Mirimalı çaldım. Birebir esrarını, sırlarını Mesnevi'den ilhamen aldığını ifade ediyor. Peki eser bize neyi dile getiriyor?
Hüsnü Aşk
Hüsnü
adlı
Aşk
eseri. Evet hocam.
İsimli eser bize neyi dile getiriyor? Şunu dile getiriyor. Hüsnü'yle aşk arasındaki iki kahraman aşk ilişkisini dile getiriyor. İkisi burada aynı kabilede doğmuş, aynı okula gitmişler, Beni Muhabbet kabilesinde ve hocalar aynı, Molla Cunun. Bir süre sonra ikisi arasında bir aşk meydana geliyor ve aşk Hüsnü istemeye gidiyor. Ama kabilenin ileri gelenleri şunu söylüyorlar, onu alabilmen çok zor. Öncelikle senin kimya ilmini alman ve bir yolculuğa çıkman gerekiyor. Bu yolculuk 1000 yılda aşılacak bir mesafedeki bir yolculuktur ve bu yolculuk çok zorlu bir yolculuktur. Eğer bu yolculuğa talipsen verebiliriz diyorlar ve o talip oluyor ve yolculuğa çıkıyor. Yolculukta birçok zorluklarla karşılaşıyor ve bunu çok güzel kelimelerle ifade etmiş o yolculukta karşılaştığını. Hayal dünyası çok zengin bir şair. Hatta şöyle diyor, mumdan gelmelerle ateş denizini geçti.
Hocam şimdi burada belki şuna biraz girmek ve açmak gerekiyor. Aşk ve güzellikten isimlendirerek bahsettiği şeyler değil. Bunlar semboller.
Semboller
ve
tabii
buradan,
ki. Sembolik bir, alegorik bir eser. Burada
bu yolculuk da aynı anlamda.
Bu yolculuk da aynı. Tasavvufi yolculuk aslında. Bin bir başlı ejderhayı öldürmesi, çilenin bin bir gününe işaret. O yolculukta karşılaştığı sıkıntılar, manevi yolculuk, ruhsal yolculukta nefsin kendisini zorlaması ve onu aşmak için, yani onun zorluklarını, olumsuz sıfatlardan kurtulmak için çektiklerini ne yapıyor ifade ediyor. Ve sonunda yolculuk bitiminde Hüsn'e ulaştığında aslında Hüsn'le kendisinin bir olduğu, kendisinin Hüsn'den, güzellikten ayrı olmadığı, yani vahdet-i vücut görüşünü ifade eden mısralarla tamamlıyor. Yani vahdet vücut görüşü şunu ifade ediyor. Müsaade ederseniz onu da kısaca
hocam ben soracaktım. Açıklayalım lütfen.
Vahdet vücut görüşü şunu ifade ediyor. Tasavvufun bütün grupları tabii ki vahdet vücut görüşünü benimsemiş değildir. Vahdet vücut görüşünü Muhyiddin Arabi sistematik hale getirmiştir. Bu görüş
kaç yüzyıl önce hocam?
Evet. 13. yüzyılda evet. Tabii. Sistematik hale getirilmiş bir görüş. Mutlak bir varlık vardır. Ve o varlığın dışındaki bütün varlıklar hayal aleminden ibarettir. Varlıkları yoktur. Yani aynalarla dolu bir odaya giren bir insanın binlerce yansıması vardır. Ama aslında varlık tektir. Diğer varlıklar bir yansımadan ibarettir. Vahdet-i vücut görüşü bunu dile getiriyor. O halde varlık tekse bizim varlığımız da yok. Bizim varlığımız ve bizim varlığımızın dışındaki diğer varlıklar da yoktur. Ve bir tek varlık vardır. Hüsn ve aşk arasındaki hikayede aşkın ulaştığı netice kendisinin ve Hüsnü'nün varlığının bir bütün olduğu düşüncesidir. Hüsnü Aşk hem kendi döneminde hem kendinden sonra çok ilgiyle karşılanmış ve etki bırakmış bir eserdir. Onun dışında iki tane daha eseri vardır. Cezire-i Şerh-i Mesnevisi ve Sohbet-i Safiyesi. İkisi de biri Mesnevi ile ilgili bir eserin şerhine yapılan yorumlamalar. Yine diğeri de Mevlevilik tarikatıyla ilgili bir esere kendisinin yapmış olduğu, Arapça bir esere yapmış olduğu açıklamaları ifade ediyor. Peki şiir anlayışına gelelim. Hüsnü Aşk'ta...
Hocam şu az önce sizin bize tanıttığınız şu şiirinden devam ederek ve bu şiiri tahlil ve analiz ederek söylediğiniz yerden devam ederim. Ben bir kez daha seslendirmek istiyorum bunu. Kan ağlasın bu dide-i dürbarım ağlasın, ansın benim o yarı vefadarım ağlasın, çeşm-i dehan-u arız-u ruhsarım ağlasın, baştan başa bu cism-i siyahkârım ağlasın, ayarım ağlasın hem bana yârim ağlasın, güyuş eyleyen hikayet-i esrarın ağlasın diyor. Hocam burada bir yürüyüş var ve şiirin bir iç ritmi var. Bu iç ritmi sanki Sezai Karakoç'ta da görüyoruz. Buradan hareketle...
Tabii ki Sezai Karakoç'ta, Necip Fazıl'da, hep aynı gelenekten Yahya Kemal Beyatlı'da aynı gelenekten beslenmiş insanlar. Özellikle bu ritmi sağlayan özellik hususlardan biri aruz ölçüsünün kendisidir. Ama aruz ölçüsüyle kalmıyor. Ses tekrarı, kelime tekrarı şiir ritmini ve müzikalitesinin yükselmesine sebep oluyor. Ama
hocam sanki burada Şeyh Galip'te daha önceki divan şiirlerini şairlerimizden farklı bir iç işleyiş, iç ritim duygusu hissediyor insan. Örneğin Baki'de bu iç işleyiş daha farklı, Fuzuli'de daha farklı ve Şeyh Galip'e gelindiğinde daha farklı.
Şimdi Şeyh sanki. Galip şöyle diyebiliriz, yani sizin söyleminizden yola yani çıkarak
tartım,
şunu söyleyebilirim.
Ritim konusu, evet hocam.
Yalnızca ritim konusu açısından değil, mesela Şeyh Galip'te Fuzuli'nin lirizmini, coşkun lirizmini görüyoruz. Baki'nin İstanbul Türkçesini görüyoruz.
Evet.
Ve Nedim'in coşkunluğunu, Nabi'nin de fikirsel derinliğini görüyoruz. Hepsini bir araya getirmiş, adeta kendisinin ifadesiyle, zaten o şöyle diyordu, belki de bu ifade çok uygun düşecektir. Bu genci ben açtım, bu genci ben tükettim. Yani bu hazineyi ben açtım, bu hazineyi ben tükettim. Belki de Osmanlı dönemi, klasik şiirimizin yüzyıllık birikimini en son toplamışlar Şeyh Galip'e bir kasede takdim etmişler dersek iyi bir benzetme olur diye düşünüyorum.
Hocam kendisinden sonra gelen şairleri etkilemesinde Tanzimat dönemi bir kırılma oluyor düşünce dünyamızda. Sanat
buna mı? Rağmen Tanzimat dönemi olsun, Cumhuriyet dönemi olsun, ciddi anlamda Şeyh Galip'ten etkilenen şairlerle karşılaşıyor. Sezai Karakoç, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi şairlerde, Arif Nihat Asya gibi şairlerde Şeyh Galip, Hüsnü Aşık'a göndermelerde bulundukları mısralarla karşılaşıyoruz. Hatta şunu söyleyeyim, Orhan Pamuk'un Kara Kitabı'ndaki kahramanlara baktığımızda kahramanlardan biri Celal, diğeri Galip, Şeyh Galip'e. Celal, Mevlana Celaleddin Rumi'ye, Şehri Kalp, aynen Hüsnü Aşık'ta geçtiği gibi Kalp Diyarı'na göndermede bulunmaktadır. Haliyle çok derin bir etki bırakmış şairimiz diye düşünüyorum.
Evet hocam, çünkü
Şeyh Galip'i.
Atilla İlhan'ın Şeyh Galip üzerine çok çalıştığını da biliyoruz. Ayrıca bazı şiirlerinde göndermelerde bulunduğunu
tabii,
da biliyoruz. Evet.
Aynen. Şeyh Galip'in şiirleri, tabii Şeyh Galip Sebki Hindi şiirinden etkilenmiştir. Sebki Hindi şiirinin özelliklerinden biri uzun tamlamaların olması, soyut ve somut kavramların bir arada kullanılması ama yalnızca onunla kalmamış, yani yalnızca onu bir Sebki Hindi şairi olarak değerlendiremeyiz. Nedim'in zerafetini, Baki'nin İstanbul Türkçesini de aynı zamanda hissediyoruz ve bir enteresan noktayı daha vurgulamak istiyorum. Hece ölçüsüyle şiir yazmıştır ve normal o günün konuşma dilini, Türkçesini güzel bir şekilde yansıtmıştır. Hece ölçüsüyle yazmış olduğu türküsünde, bir türküsü de vardır.
Hocam Şeyh bu da Galip'in. Çok bilinmiyor, evet.
Tuğra çekmiş desti kudret kaşına, cefa takmış siyah perçem başına. Taze girmiş 13-14 yaşına, gül fidanım henüz bulmuş çağını, şirin esmer şimdi bulmuş çağını. Sanki 21. yüzyılda konuşuyormuş gibi. Dikkat ederseniz bir taraftan
ya da olan yazmış
uzun tamlamalar, bir taraftan sade söyleyiş. Yani şunu demek istiyorum. Birçok şairin özelliğinin hepsini biz Şeyh Galip'te çok derinlemesine ne yapabiliriz? Görebiliriz. Ben bir iki şiirinden yine müsaade ederseniz
lütfen buyurun
örnek
hocam.
Vermek istiyorum. Mesela şu şiirinin özellikle tekrar eden beyti çok meşhurdur. Ey dil, ey dil, niye bu rütbede pürgamsın sen? Gerçi viraneysen, genci mutalsamsın sen. Ey gönül, ey gönül, bu makamda niçin bu kadar gamlısın? Gerçi virane görünüyorsun ama sende çok tılsımlı, gizli bir hazine saklı. Diyerek gönlüne çok büyük bir önem atfettiğini bu mısralarla ifade ediyor. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen? Merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Hani bugün kendine iyi bak diyoruz ya, onu daha güzel bir şekilde Şeyh Galip bundan birkaç yüzyıl önce söylemiş. Hoşça bak zatına. Zatına çok güzel bir şekilde bak. Çünkü sen alemin özüsün ve öyle bir insan olarak öyle bir yerdesin ki varlık aleminin göz bebeğisin diyor.
Yine
ve burada insana
evet,
verilen değeri, önemi ve insanın kainat ve varlık alemindeki önemini çok güzel vurgulamış oluyor.
Muvaffak hocam, diğer örneklere geçmeden şu soru aklıma geldi. Fransız sembolizmiyle Şeyh Galip'in sembolizmini karşılaştırma olanağı oldu mu?
Yani şöyle diyebiliriz. Bizim klasik şiirimizde tabii ki Şeyh Galip'te bunun çok üst seviyeye çıktığını görüyoruz, sembolizmin. Klasik şiirde henüz daha Avrupa'da sembolizmin veya empresyonizmin, izlenimciliğin adı sanı anılmazken bizim klasik şiirimize sembolizmin ve empresyonizmin özelliklerini birçok şairde gözlemliyoruz, görüyoruz. henüz daha batıda böyle edebi akımlar yokken, şimdi o akımların özelliklerini onlarda aramaktansa zaten bu özelliklerin onlarda olduğunu vurgulamak istiyorum. Şeyh Galip'te de özellikle Hüsnü aşkında sembolizmin ve empresyonizmin doruklarını yaşarız.
Şu halde hocam, Erdoğan Alkan'ın 19. yüzyıldan Tanzimat sonrasından itibaren Türk şiirinin ve şairlerinin, özellikle Fransız şiirinden, az önce söylediğiniz Valéry'den olsun, Éluard'dan olsun, Rimbaud'dan olsun etkilenmesi çok da doğru bir yaklaşım gibi görünmüyor. Çünkü zaten bizim geleneğimizde, geleneksel şiirimizde, divan şiirimizde, klasik şiirimizde bu özellikler zaten
var. Bu özellikler var ama işte biz belki geleneği hakkıyla okumuyoruz. Belki bazen ön yargıyla bakıyoruz. Ön yargı bizi buraya götürüyor. Bugün Fransız Rimbaud'dan, Mallarmé'den çok çok üstün bir şair
konuşuyoruz burada şu
evet,
anda
Şeyh
hocam.
Galip. Ama hakkıyla kaç kişi okumuştur, kaç şiirini biz hakkıyla yorumlamışız veya sindirerek, zevk alarak onu okuma fırsatı bulmuşuzdur. Bu
hocam
da ayrıca
birkaç örnek
düşündürücü.
Daha verelim.
Tabii
zamanımız
ki.
Daralıyor.
Biraz evvel şunu ifade ederken, özellikle klasik şiirde aşk duygusunun en önemli duygu olduğunu ifade etme gereği hissediyorum. Şiirlerine bakarken, okurken hep böyle aşk duygusunu biraz yoğunluklu olarak kullanıyorlar divan şairleri. Hep şunu diyorum, bazen şöyle eleştiride bulunuyorlar. Efendim niye toplumsal problemlere eğilmemişler? Ben de her zaman şunu diyorum, tabii ki yani günümüz şartlarıyla geçmişi değerlendirmek çok doğru olmamakla beraber yine de şöyle diyebiliriz. Aşkın olmadığı, aşk demek şiddetli sevgi demek. Şiddetli sevginin olmadığı, sevginin olmadığı yerde toplumsal problemler çıkar. Bugün toplumsal problemlere baktığımızda sevgisizlikten kaynaklanıyor. O halde divan şairleri toplumsal problemleri kökünden çözecek bir duyguya önem vermişler. Bu da aşk duygusudur. Aşk duygusu aynı zamanda varlık aleminin yaratılışının sebebi ve aynı zamanda varlık aleminin huzurlu olmasının en önemli dayanağı aşk duygusu olarak görülmüştür. Divan şairleri bunu özellikle vurgulamıştır. Şeyh Galip'te de bunu çokça görüyoruz. Ama aşkı şöyle algılarsak doğru olmaz, divan şiirindeki aşkı. Divan şiirindeki aşkı Allah sevgisi, Allah aşkı, peygambere duyulan aşk, anne babaya duyulan aşk ve bir karşı cinse duyulan aşk çerçevesinde hepsini içeren bir aşk anlayışına çok geniş bir zenginliği var divan şiirindeki aşk anlayışının. Biraz evvel şunu siz de dinlemişsinizdir. Bir arkadaşının arkasından yazılmış bir şiirden bahsettik. Arkadaş sevgisi. Sonra peygamber sevgisi veya Mevlana'ya duyduğu sevgi veya Allah aşkını ifade eden, terennüm eden başka mısralarla karşılaşıyoruz. Mesela efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir, miyana aşıkanda iştiharım varsa sendendir derken Mevlana'ya duymuş olduğu aşkı dile getiriyor. Efendimsin bu dünyada şöhretim varsa senin sayenindedir diyor. Diğer taraftan da mesela evet, Sultan-ı Rüsul, Şah-ı Mümeccetsin efendim diyerek Peygamber Efendimiz'e yönelik olan sevgisini dile getirmiştir.
Muvaffak hocam, belki burada şunu vurgulamak lazım bu tür eleştirilere karşı. Toplum içerisindeki insanı yalnızca toplum içinde sınırlayarak sanat yapmanın imkansızlığını anlatmak gerekiyor. İnsanı zaman içerisindeki insan olarak değerlendirdiğimizde zaten toplum içindeki insan olarak da değerlendirmiş oluyoruz ki.
Topluma yabancı insanlar
evet,
değil yani, toplumun içinde olan insanlar.
Klasik şiirimizde özellikle Şeyh Galip'te de bu unsuru çok net biçimde görüyoruz.
Aşk da en insani duygu.
Budur
nasıl
hocam.
Toplumdan evet, kendimizi soyutluyoruz.
Hocam biraz ki süremizi doldurduk.
Maalesef.
Çok keyifli bir sohbetti.
Estağfurullah.
Umarım dinleyicilerimize yararı olmuştur.
Bilmiyorum. Umarım iyi anlattı.
Sağ olun hocam. Eyle. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Muvaffak Eflatun hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, eksik olmayınız.
Teşekkür ederim. Ben de bana ilgi gösterdiniz, stüdyolarınızı açtınız. Çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun hocam. Değerli dinleyicilerimiz, dünden bugüne Türkçemizi bitiriyoruz. Biliyorsunuz çarşamba günü 14 haberlerinin ardından Türk tarihinin izinde programında yine ekip olarak sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.